Evet, bu masalda peri yok podcast'inin ikinci bölümünde tekrar karşınızdayız. Karşımda Emre abi var. Merhaba. Emre abi bugün dişiyle ilgili bir problem vardı, onu halletti, öyle geldi. Geçmiş olsun diliyorum abi.
Teşekkür ederim ama şu an tam %100 performansla konuşamıyorum. Ağzım hafif yamulmuş durumda.
Olsun, ben ittiririm abi.
Tamam eyvallah.
Geçen hafta çektiğimiz ilk bölüm tahmin ettiğimizden epey bir fazla ilgi gördü. 100 küsür kişi dinlemiş.
Evet, ben kimse dinlemez diyordum ama.
Aynen. Demek ki sevenimiz varmış abi.
Evet, en azından
teşekkür ediyoruz hepsine.
Evet, hepsine çok teşekkür ederiz.
Bu hafta da bu performansı bekliyoruz dinleyicilerimizden.
Evet.
Bu haftanın abi iki tane konusu var aslında.
Evet.
Bir tanesi gündeme dair Apple biliyorsun yeni ürünlerini duyurdu o.
Evet.
İkincisi hafta sonu Trabzonspor Fenerbahçe maçı var o. İkinci bir konumuz da şey aslında bilgi güvenliği ile alakalı. İşte
evet.
Hem gündemde olduğu için Pasoligi de orada konuşalım istedim abi. İstersen direkt Apple'ın lansmanından başlayalım öyle inceden. Çok da detaylı girmeyeceğiz aslında. Apple yeni ürünlerini duyurdu abi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında?
Vallahi ben çok büyük bir Apple fanı değilim. Zaten etkinliği de canlı izlemedim ama daha sonra ürünlerin işte videolarını falan izledim. Onlarla ilgili yorumlar okudum. Ya Apple önderlik etmeye devam edecek yani. Onu
evet.
Anlayabiliyoruz en azından.
Steve Jobs'tan sonra olmaz dediler ama herhalde
ben
olacak
de,
gibi.
Ben de öyle düşünüyordum ama yani bir tereddüt içindeydim. Ama yine Apple bu işi liderliği devam ettirecek gibi görünüyor. Özellikle Apple Watch gerçekten benim de hoşuma gitti. Yani normalde ben mesela saat kullanmıyorum ama beni bile yani
kullanmaya saat, teşvik etti yani.
Evet evet. Yani gerçekten çok enteresan özellikleri var çünkü. Yani bir saatin ötesine geçmiş zaten. Hani akıllı yani insanlar arasındaki iletişimi yeniden tanımlayan özellikler getirmiş. Bir kere bu çok enteresan. Yani bu zaten asıl vurucu noktalar.
Apple'ın zaten felsefesi genelde var olan bir şeyi iyileştirip çok böyle hiç kimsenin aklına gelmeyecek şekilde kullanıcılara sunmak herhalde abi.
Evet.
Çünkü dokunmatik meselesinde de hep vardı dokunmatik. İşte mouse daha geri gittiğimiz zaman.
Evet.
Mouse vardı Apple.
Kullanıcı deneyimi olarak evet ama mesela burada karşılıklı iletişim yani. İşte saate dokunduğun zaman karşı tarafın bunu hissetmesi mesela. Çok enteresan şeyler.
Evet.
Bunlar yani farklı bir bakış açısı, farklı bir boyut. O yüzden bence o ürün de belli bir kitleye ulaşacaktır.
Tabii. Akıllı saatlerin de şeyini değiştirecek muhtemelen abi. Ne derler? Gittiği noktayı muhtemelen. Çünkü
evet.
Genelde Apple bir şey çıkarttığı zaman
onu taklit
ediyor. Ciddi bir evet, değişim oluyor.
Onun dışında iPhone 6 zaten daha önceden de çıkmıştı iPhone 6 ile ilgili bazı makaleler. Orada görmüştük. Yani sonuçta telefon hani çok ekstra. Ya beni heyecanlandıran orada Apple Watch'uydu. Onun dışında iPhone zaten iPhone.
Ama iPhone'un biliyorsun abi o 5.5
evet.
inçlik bir modeli
büyük.
Var. O
çok büyük.
Apple fanları arasında enteresan şeylere sebep
oldu. Evet, dalga geçtiler biraz
ha,
ama.
Fan demeyelim de Apple sevenler diyelim.
Evet.
Şey hani normalde eleştirirken Note 3'ü, Note 4'ü falan
çok büyük diyorlardı.
Büyüklükten bahsediyorlardı. Şimdi bakalım kullanacaklar mı?
Önemli olan ergonomi. Şimdi büyük olabilir bu telefon. Şimdi bir insanın bunu bir deneyip görmesi lazım. Eline aldığı zaman ona göre karar verecek insanlar. Ya ben ama şuna inanıyorum. Bence Apple yine öyle bir ürün çıkardıysa tabii ergonomiktir.
Ben mesela bir şey söyleyeyim. İlk iPad çıktı. Hatta sen o zaman Sözenler'de çalışıyordun.
Evet.
Çok gülüyorduk ulan böyle bir kocaman alet.
Böyle bir şey olur mu? Hatta internette ne geyikler döndü onunla ilgili.
Sonradan bir zaman geçti abi. Bir parçamız oldu iPad.
Evet.
Yani işin gerçeği bu. Hiç diğer tabletler hala da yanına daha iyi yanaşamadılar. Fiyatları da abartılı diğerlerine baktığın zaman. İşte Android cihazlara baktığın zaman. Sonra abi iPad mini'yi duyurdu Apple. Bu sefer dedim ki bu fiyaskodur. Yani fiyasko olması lazım artık. Ama abi aradan bir zaman geçti. Şimdi evimizde ikisi de var.
Var evet.
Çünkü Apple bu işi çok iyi biliyor abi.
Evet.
Yani kullanıcı neden hoşlanır? Kullanıcı neyi sever? Bunu çok iyi analiz ediyorlar adamlar. Ona göre de zaten lansmanlar abi. Bir hafta önce de Samsung S4'ü falan tanıttı mesela. Ben Samsung kullandım uzun zamanlar. Hiç haberim olmadı lansmandan ama Apple öyle değil. Milliyete giriyorsun manşette.
Evet.
İşte Twitter'a bakıyorsun. Trending topic olmuş falan. O yüzden bu pazarlama işini iyi beceriyor adamlar abi.
Bu arada Apple'la ilgili şöyle bilgiler verelim. Ben de o lansman sırasında araştırdığım rakamları orada tekrar bir göreyim dedim. Apple'ın bu lansman sırasında ki değeri, yani en son baktığımda 600 milyar dolardı piyasa değeri. 600 milyar dolar. Yani bunu nasıl hesap, yani oran orantılayabiliriz?
Yine ben.
Evet, bu arada kardeşim Cem de masamıza teşrif etti. O yüzden bir ufak bir kesintimiz oldu. Hoş geldin Cem.
Hoş buldum. İyi muhabbetler.
Sağ ol.
Sana da döneceğiz ama şu konuyu hemen ufak bitirelim. Şeyden bahsediyordum. Apple'ın değeri şu an 600 milyar dolar. Piyasa değeri. Türkiye'nin 2013 yılı, pardon ya 2012 yılı ya da çok emin değilim. 2012 yılı toplam gayri safi milli hafızası 1,5 trilyon TL. Buradan baktığınızda bizim ülkemizin bir yıllık gayri milli safi hasılasına eş değer bir piyasa değeri var. Buradan insanlar şeyi biraz anlayabilir, yani Apple'ın dünyadaki
büyük. Ve bu rakamın da sürekli yukarı doğru bir
evet,
çıkışı.
Evet, zaten evet. Diğer işte büyük firmalar gibi. Onlar da borsaya açık bir şirket olduğu için bu fiyat tabii değişiyor sürekli.
Zaten
ama
bir liste açıklandı abi hafta içinde. Şey, işte Apple'ın satın alabileceği
evet,
firmalar.
Yalnız o şöyle, o cash parası, yani şu an nakit parasıyla alabileceği 160 milyar dolara yakın nakit parası var. Cash parası var. Bununla Twitter alabiliyor. Orada 10-15 tane şeyi alıyor. Üstüne de 10 milyar doları kalıyordu yani.
Evet.
Yani Apple evet. Çok büyük bir oluşum şu an.
Bir daha bir şey de söyleyelim. Mesela smartwatch'u çıkarttı Apple. İşte ödeme sistemini entegre
etmiş. Evet, ondan bahsetmedik
bu arada. O da. Yani aslında Apple sadece ürünü. Tabii. Bir nevi Samsung'da biz o tip durumlarla karşılaşıyoruz. Yani adam ürünü tanıtıyor. İşte gelecekte şöyle olabilir, böyle olabilir. Apple'da öyle değil. Ürün tamamen
direkt sunuyor,
her
evet
anlamıyla bitmiş oluyor. Mesela ben LG G3 aldım abi. Yeni çıkmıştı. Ben bir ay kapak, işte aksesuar bulamadım telefon, ama şundan eminim. iPhone 6 gelir gelmez bütün aksesuarlar ile, yani ürünler dört dörtlük her zaman evet piyasaya sunuluyor. O da bence bir ayrıcalık
evet
bu tarafında.
Ödeme sisteminden de hemen bahsedelim. Ödeme sistemi de çok önemli bence. Çünkü ödeme sistemleri biliyorsun şu anda çok popüler. İşte Square var en popülerinden Amerika'da. Şimdi Apple'ın da bu sektöre girişi çok önemli. Çünkü Apple'ın cihazları zaten piyasada en çok kullanılan cihazlar. Ve bu cihazlara entegre, bunlarla %100 verimlilikle çalışan bir ödeme sistemi muhakkak kullanılabilecek doğru bir doğru bir ürün olacaktır. O yüzden bence bu da çok doğru bir adım ve strateji.
Hep pozitif taraflarından bahsettik Apple'ın. Yine bu hafta içi ya da geçen hafta içi bir güvenlik zafiyeti.
Evet. Ondan
tam da ne oldu da belli değil aslında, ama işte ünlü kişilerin videoları, evet, fotoğrafları bir dolandı internette.
Ondan da bahsedelim. Orada bir Cloud'dan işte iCloud'daki bir açıktan bahsedildi. Ben biraz işte o konulara ilgiliyim, biraz baktım.
Aslında, bu hafta biliyorsun abi güvenlikle ilgili de şeyimiz evet var. Orada daha da derine ineriz.
Tamam,
şimdi
hemen
sen söyle.
Şimdi Apple onunla ilgili bir açıklama yaptı. Kesinlikle bir
teknik zafiyet yok,
yok
herhalde.
Yok. Orada işte parolaları brute force'la, basit parolaları bulup bunun üzerinden işte o bilgileri çalmışlar. Yalnız tabii parolayı brute force yapmaya karşı bir işte onların sunduğu bir mekanizma yok bu, ama bu da sonuçta ama kullanıcılarına sunması gerektiği bir bence özellik olması gerekiyordu. Çünkü tamam, ben işte parolalarla ilgili şeyler yapıyorlar biliyorsun. İşte kurallar koyuyorlar. İşte evet, en az bir harf, büyük küçük, ama sonuçta işte password 1 de mesela yazarak sen bu kuralları uydurabiliyorsun. Ama çok basit bir parola bu. Kırılabilecek bir parola. O yüzden kullanıcılar bunu düşünemeyecek. Yani normal bir kullanıcı bunu düşünemez. Yani sonuçta bunu ürünü sunan kişinin buna da bir çözüm üretmesi gerekiyor.
Ama kullanıcı olarak da şey bizi geriyor abi biliyorsun. Mesela Windows örneği var önümüzde. Windows Server işletim sistemi kurduğunuz zaman şifrenin belli bir standartta olması gerekiyor. Biz bile abi kurarken küfrediyoruz ki yani bu niye böyle?
Evet.
Değil mi yani psikolojik
doğru
olarak?
Evet.
Bir de mobil cihazdan direkt yazıp geçmek istiyor. Yandex bir rapor açıklamış abi, yayınlamış. Bilmiyorum o olayların ilintisini. Her 10 bin kişiden 3'ünün ya da 1000 kişiden 3'ünün parolası 1, 2, 3, 4, 5, 6'ymış. Yani tamam teknoloji ilerliyor ama bu taraftan baktığın zaman da aslında güvenlik zafiyetinin direkt kullanıcının kendinden kaynaklandığında dile getirmek lazım sanırım.
Ama ben şey çok işte yani orada şuna katılmıyorum. Yani Apple tamam bizde bir güvenlik zafiyeti yok. Evet yani
her şeyi düşüneceksin abi.
Yani öyle güvenlik zafiyetinden yararlanıp o bilgilerin çalınmadığı doğru ama sonuçta senin kullanıcının bir zafiyet yani kullanıcı kaynaklı bir zafiyetten dolayı o bilgiler çalınıyor. Sen de bu konuda çalışma yapıp ne bileyim o konuda
iyileştirebilirsin.
Gerçi işte iki farklı işte biliyorsun authentication sistemler var işte. Two-way, two-step falan yani böyle değişik şeyler işte SMS'le birlikte cep telefonu.
Bu bankacılık sistemlerinde daha çok gördüğüm
şeyleri de destekliyor ama kullanıcılar tabii pratik değil bu.
Bunalıyor abi.
Evet kullanmak istemiyorlar. O yüzden neyse bu konuyu çok böyle
yani şundan ya. Aslında ben bunu sordum abi sana. Sen güvenlik özel olarak ilgilendiğin için yani
özel olarak da ilgilenmiyorum da yani ben sadece
ilgi alanın diyelim.
Yani hobim evet. Okuyorum.
Yani direkt hani millet Apple'ın cloud'una bok atmaya çalıştı ya bu konu üzerinden. Evet. Yani aslında öyle çok da bok atılacak bir durum yani bu aynı durum banka hesabına da olabilirdi yani
evet.
Vatandaşlar. Belki de oluyordur da ondan da haber olmayabilir. O yüzden bir değineyim dedim abi inceden. Apple'ı sonlandıralım istiyorsun abi. Tamam. Zaten Apple'ı her zaman gündemde olduğu için konuşuruz.
Evet.
Ha bu arada şey abi bu Apple'la Fenerbahçe-Trabzon maçı ben podcast'te şey düşündüm. Her hafta böyle önemli gelişmeler olursa onları da böyle ufaktan konuşuruz diye abi. İşte Trabzon-Fener maçı var abi. Biliyorsun gerilim dolu bir maç olacak. Yani olmayacak falan diye güzel temennilerde bulunmak istesek
yok,
de
yok olacak gibi. Çünkü
gerçekler acıdır.
Evet.
Bunu da biliyorsun işte medya olsun, kulüplerin söylemleri tetikliyor. Bu konu hakkında sen eski de bir Trabzonspor çalışanısın. İşte keza şey de öyle.
Evet, Cem de öyle.
Cem de öyle.
Eski çalışan o da artık.
O da evet yeni ayrılmış işten. Ne olur abi?
Ya maç geçen seneki
maçın
kadar...
Maçın skorunu zaten biliyorsun konuşmuyoruz. Spor programları bile konuşmuyor evet, yani. Futbol evet. Nasıl olur falan çok umurumuzda değil zaten.
Ben geçen seneki gibi olayların olacağını düşünmüyorum.
İnşallah abi.
Çünkü biliyorsun bu sene Paso Lig'e geçildi. Tribünlerdeki o oluşumların çoğu artık kendine yer bulamayacaktır. Ama son durum ne bilmiyorum. Ben en son maçlarına gittiğimde Trabzonspor'un çok az bir taraftar kitlesi gördüm. Hı hı. Çünkü Paso Lig'e geçildiği için kimsenin Paso Lig'i olmadığı için maçlara gelemiyor. Ama şu an duyduğum kadarıyla bayağı bir satış varmış. Net rakamları bilmiyorum ama yine bir doluya yakın bir stat olacaktır ama ben geçen seneki gibi olaylar beklemiyorum. Şundan dolayı çok büyük biliyorsun biz zarar aldık. Zarar gördü bizim kulübümüz. Herhalde taraftarları artık bir hata ikinci kez yapmaz.
İnşallah abi.
Ama biliyorsun bir gelişme oldu. Akyazı Stadı'nın ismiyle ilgili bir polemik yaşandı. Detay vermeyelim.
Evet.
Siyasi...
Zamanlaması manidar diyebiliriz
işte,
evet, abi.
Orada bir sıkıntı var. Yani keşke bu
geçen sene de bir valinin izlediği bir yol vardı.
Vardı evet. Öyle bir... İnsan bunları işte yaşayınca şey diyor. Yani tesadüf olamaz diyor. Bana da tesadüf
gibi geliyor. Ülkenin geneline baktığın zaman da tesadüf olması zor
evet.
Yani abi.
İnsanlar bunu görüp akıllı olsunlar. Bunları görsünler. Ama dediğin gibi bu da ortam biraz gerdi. İnsanlar gergin bak biz de gerildik biraz.
Aynen öyle abi.
Ama ben öyle olaylar beklemiyorum. İnşallah Trabzonspor'umuz iyi bir skorla.
İnşallah abi. Buradan o zaman çok uzatmayalım bu konuyu. Çünkü bu fanatizm noktasına gider muhtemelen 10 dakika sonra abi konuşursak. Evet, evet. Buradan Paso Lig dedin abi. Oradan yumuşak bir geçişle Paso Lig'e geçelim. Aslında Paso Lig bizi çok enterese bir durum değil bizim için ama şey Paso Lig'i eleştirirken insanlar hani Facebook'ta, YouTube'da evet. Videolar paylaşılıyor. İşte yok TC kimlik numaramızı verip kendimizi şey yaptırmayız evet. Şeklinde eleştiriyorlar. Bu konu hakkındaki güvenlik durumunu konuşmak istiyorum aslında seninle abi.
Şimdi ya çok farklı yönleri var bu işin. Ama ben de ilk Paso Lig'i duyduğumda bana da çok mantıklı gelmemişti. Faydaları var. Bazı handikapları var. Şimdi bunları yan yana koyduğunuzda taraftar açısından baktığınızda dezavantajlı ama işte federasyon ya da devlet ya da bu açıdan baktığınızda da avantajları var. Evet. Çünkü stada giren her kişi bir nevi kimliğiyle girmiş oluyor.
Kim olduğu belli, oturduğu yer belli.
Evet yani bunlar ama teori de belli. Şimdi o içeride çok bunlar...
Ama şey meselesi var herhalde abi yani... senin Pasolik'inde ben girip bir olay yaparsam
yok.
Pasolik sahibi epey bir yaptırımla karşı karşıya
kalırmış. Yok, o konuda var ama yani oturma düzeniyle ilgili. Şimdi oturma düzeni içeride biliyorsun yani. İçeride, içeriye girdikten sonra içeride bambaşka bir dünya oluyor tribünde. Ama dediğin gibi yani içeri girecek kişinin kimliğinin belli olması.
Kamera sayılarında ciddi bir artış şey var, artış var. Kalite ama, anlamında da iyileştirme var.
Yani bunu, şunu biliyorum ben, bu sisteme benzer sistemler Avrupa'da da denendi. Ama olmuyor yani, başarılı olmuyor.
Abi insan faktörünün içinde olduğu bir şeyi kontrol etmek.
Ben şunu diyorum, yani bu tarz şeyler zorlamayla olmaz. Yani denetlemeyle, kısıtlamayla olmaz. Bu insanlardan kendi kendine gelebilecek bir düzenleme. Yani bu iş düzenlemeyle olacak bir iş değil.
Ama abi en azından şey noktasında sanki işe yarayacak gibi. Yani bu sırf stada pislik yapmak için giden tipler var ya. Evet. Maalesef yani var bunlar abi. Onları en azından filtrelemek için.
Ama bence bir yolunu bulup o insanlar gene içeri girecek. Abi, yani çünkü... Onu yani biliyorsun biz Türk insanıyız. Her şekilde bir sistemi hackleriz
aynen,
yani.
Aynen.
Bir şekilde o sistemde bir açık bulup o insanlar gene maçlara girecek. Yani onu bence onu engel olamayacak.
Cem söylemek istediğin bir şey var mı? Pasolik'in biliyor. Aslında ben Pasolik'i tabii bu şekilde konuştuk ama ben şey noktasına takıldım.
Evet.
Şimdi adam diyor ki TC kimlik numaramı vermek istemiyorum.
Evet. Aynı sadece adama, TC kimlik de değil. Başka bilgilerini de istiyorlar.
Fotoğrafını falan da istiyorlar. Önemli değil abi. Şu anda 2014 yılında
evet.
O abi çağırsak şuraya Facebook'unda ya da orada burada yani herhangi bir yerde TC kimlik numarasını veriyor. Fotoğrafını paylaşıyor. Hatta lokasyonundan tut bütün bilgilerini paylaşıyor gönül rahatlığıyla. Ama iş Pasolik'e geldiği zaman ya da Pasolik olmayabilir, başka bir uygulama olabilir.
Paranoyak.
Niye bir güvenlik bunalımına giriyoruz abi?
Çünkü o konularda çok bilgili değiliz. O işte sosyal medyadan konuştuğun özellikle. Yani sosyal medyadaki paylaşımların ne kadar tehlikeli olabileceği, onun üzerine yatılan işte bu sosyal mühendislikle bir kişi hakkında profiller çıkarılabileceği.
Yani... Hatta Pronet'in abi reklamını izledin mi? Müthiş bir Pronet diye bir güvenlik firması var. Bu evlere alarm sistemleri falan kuruyorlar.
Evet.
Bu sosyal mühendislik ilgili müthiş bir reklam yapmışlar. Neyse onun linkini paylaşırız hatta. Orada aslında değinmişler işte kullanıcı Foursquare'de bir check-in yapıyor. Sen işte orada denizin kenarında yat eğlen. Ben şu anda senin evini soyuyorum falan.
Evet.
Bunlar gelecekte daha da bir problem olacaktır muhtemelen. Şu anda o kadar yaygın kullanılmıyor.
Şu anda da zaten bunlar çok zamandır tartışılan şeyler.
Hı-hı. Sonuçta bir güvenlik dediğim şey abi bir zafiyet herhangi bir noktadan olduğu zaman abi gerisi zaten çorap söküğü gibi işte iCloud'a da sıçrar bu. Online internet bankacılığı kullanıyorsan oraya da sıçrar. Her yere sıçraması an meselesi. O yüzden sanırım internette attığımız adımları biraz dikkatli atmamız gerekiyor.
Tabii bilinçli olmak
lazım. Ama şu noktada da abi internette mesela fotoğraf yüklemeden durabilen kaç kişi vardır? Yani bir insan adını Google'a yazdığın zaman hiç sonuç dönmüyor mesela. Öyle bir insan tanıdın mı sen şimdiye kadar?
Herhalde yoktur bilmiyorum. Yani sosyal medyanın ucundan azıcık dokunsan zaten sen hemen oralarda indeksleniyorsun bir şekilde. Yani
istiyorsan değişelim konuyu abi hemen.
Yani odak noktayı biraz kaçırdım ben de. Yani bu konuda evet şey.
Ya ben şuradan abi asıl iş çıkıyor. Şimdi bu Pasolik'in reklamlarında şeyi vurguluyorlar biliyorsun işte. TC kimlik numaramı her yere veriyorum. Buraya niye vermeyeyim? Yani belli ki o noktada bir şey var.
TC kimlik numarası dediğin şey aslında bir ID. Yani senin adın gibi bir ID. Bu insanlara biraz şey geliyor da.
Milliyet gazetesi abi sözünü kesiyorum. Evet. Bu emekliliklerin şeyleriyle ilgili alacakları varmış. Ya geçen sene ya önden önceki sene bir çarşaf Excel bildiğin Excel'in içinde şey yayınladılar.
Evet, TC
adı söyledi babamın adını yazdım. Babam çıktı. Senin babanı da yazsak senin baban da çıkacak. Yani çok da bir TC kimlik numarasından güvenlik problemi doğacağını ben sanmıyorum açıkçası. Yani o kadar tedirgin olmamak lazım.
Tabii yani TC kimlik numarası tek başına bir şey yaramıyor. Senin bir ID'n o ya, adın gibi bir şey, bir numara. Yani onu paylaşmak çok önemli değil ama orada şimdi başka bilgiler de istiyorlar biliyorsun. Pasolik gibi bazı türlerinde biliyorsun 3 türü mü var onun tam emin değilim.
Bankamatik kart olarak falan da kullanılıyor.
Kredi kartı.
Mesela o noktasını tartışırız aslında. Bizim çok
şimdi o noktalarda siyasi boyut da var. Orada şimdi bu bir ürün. Bunu işte bunun bir ihalesi yapıldı biliyorsun. Bunu bir banka aldı. Bu banka bunları satacak. Yani orada aslında konuşulacak devasa şeyler var ama biz o konulara çok girmeyelim. Çünkü biz siyasetle konuşmak istemiyoruz.
Aynen abi.
Biz yine...
Anladığımız dilde.
Evet, odak noktamız biraz daha teknoloji olsun.
O zaman abi konuyu uzatmayayım. Güvenlik ya konumuz. Evet. Oradan başka bir yere geçeyim. Şimdi abi ben Android bir telefon kullanıyorum. Sen Android kullanıyorsun evet. Abi. Şimdi klavyede bir problem oldu benim. Türkçe karakterler yok benim klavyemde. Ş, işte İ falan. Neyse araştırdım internetten. Bir çözümü yok. Başka bir klavye yükleyin diyor marketten.
Uygulama yok.
Evet. Şimdi bir sürü şey var. Klavye uygulaması var. İşte çok popüler olan Swift Key mi? Öyle bir uygulama var. İşte 5 milyon kişi indirmiş falan. Beni daha söktürüyorsun abi. Güvenlik çok fazla umurumda olan bir konu değil ama şimdi iş klavye olduğu zaman tedirgin oldum. Yani sonuçta ben her bastığım tuşu çok basit bir algoritmayla girdiğim mail adresini, girdiğim şifreyi, telefon numarasını loglayabilir nihayetinde.
Evet.
Ama işte soruyorsun. Bir de klavye yüklüyorsun mesela. Senden bütün izinler istiyor. Bir TC kimliğini istemiyor. Öyle bir durum var. Bu konuda ne diyorsun abi? Programın 5 milyon kişi tarafından indirilmiş olması onun güvenli olduğu anlamına gelir mi abi?
Bence kesinlikle gelmez. Android'de biliyorsun şimdi iPhone'da ya da Apple Store'daki durum daha farklı. Hı-hı. Şimdi Android'de maalesef böyle bir sıkıntı var. Maalesef marketteki uygulamalar zararlı yazılım içerebiliyor.
Hı hı.
Konuda sıkıntı var. Hele işte klavye gibi bir uygulamaysa ben zaten öyle bir uygulama hiçbir şekilde...
Ama dediğim gibi abi çaresiz kaldım. Çünkü ben şu anda yüklemedim. Onu da söyleyeyim. Yani elim gitmedi nihayetinde. Çünkü dediğim gibi çok kritik bilgiler giriyoruz klavyeden yeri geldiği zaman. O yüzden tedirgin oldum.
Dediğim gibi yani o konuda çok bilgim yok ama ben Android tarafında biraz daha temkinli olmakta fayda var diyorum. Çünkü o konuda sıkıntılar olduğunu duyuyorum, okuyorum.
Şeyden de anlaşılıyor zaten. Bir sürü antivirüs yazılımı da var Android evet. için. Demek ki bir problem bir yerlerde var.
Var evet.
O zaman
olabiliyor yani.
Buradan hemen çikolatalı akan kekte bahsi geçen şu girişimcilik meselesi var ya. Ben ona hasta oldum abi. Biraz ondan konuşalım.
Var demen o konuda bilgi verelim. Geçen hafta çikolatalı akan kekin hangi bölümüydü?
Sıfırıncı bölümünde. Mangal cızırtıları arasında.
Aslında, evet. Semican Sağlam ve Sinan arkadaşımız güzel bir podcast çektiler. Yani orada konuştukları bir konu işte bu girişimcilik. Orada Sinan bayağı giydirdi girişimcilere. Yani
mesleği
girişimci olanlara nasıl bir meslek diye eleştirdi. Biz de aynı düşüncedeyiz. Yani girişimcilik.
Ama abi aynı düşünceyiz ama ben ilk defa birinin bu konular hakkında adam gibi değil mi? Gerçekten bir şeyler söylediğini duydum. Normalde konu girişimcilik, girişim olduğu zaman hikaye anlatıyorlar biliyorsun.
Ama zaten o konularda hep girişimci diye kendini adlandıranlara mikrofon
tutuluyor. Zaten abi bizim bu podcast'i çekmemizdeki amaç da inşallah başkaları da tabii çeker de. Yani biz tamam geliştireceğiz de insanız anasını satayım. Her şeyi de görüyoruz. Gerizekalı evet. değiliz yani.
Evet.
Şimdi insanlar şey sanıyor.
Bizim de bir kitleyiz. Yani sadece bir...
Tabii canım. O yüzden çekiyoruz zaten. Evet. Yani girişim aşağı, girişim yukarı. Abinin ağzına sağlık. Onu dedim sana ki Ankara gidersem inşallah tanışma fırsatım olur.
İnşallah. Sinan bu arada eski de ortağımızdı bizim. İlk Four Primes'ta.
Öyle mi?
Tabii biz o ekipte de vardı. Sonra o ayrıldı gerçi ama.
Foro muydu abi?
Evet.
Güzel.
Ondan sonra çok orada yani arkadaşlara oradan referans verelim. Onu da dinlesinler. Çok güzel bir konu. Dinlemeyenler.
Tamam link koyarız zaten.
Evet. Ya ben de katılıyorum. Yani girişimcilik tek başına baktığında bir iş değil.
Ama olamazdı zaten abi.
Girişimcilik bir yani o bir yöntem. Yani sen o yöntemi öğrenerek herhangi bir konuda bir girişimcilik örneği gösterebilirsin ama girişimciliğin kendisi işte ben girişimciyim çok iyi girerim.
Kimlere giriyorsun? Yani, biz de gireriz gerekirse yani.
O bana da enteresan geliyor ve saçma geliyor. Zaten biliyorsun Türkiye'de böyle değişik girişimcilere var. İsim de verebiliriz. Sen ver istersen.
Neydi abi? Barbaros Altuntaş.
Barbaros Baybar.
Baybar.
Evet. Kendisi.
Şimdi ben o noktaya da şöyle geleyim abi de. Şimdi ben bir fikrim var. Televizyonda bir program var.
Evet.
Ben seviyordum onu geçen sene.
Evet.
İşte şey vardı orada. O abi ben çok seviyorum. Unuttum adını.
Alpan Manas.
Ha. Çok bilgili bir abi. Yani en azından şey elektriğini veriyor. Ben biliyorum abi yani. Ben o yüzden seviyordum o abi. Sen söyledin mi? Çünkü geçen işte canım sıkılıyordu. Twitter'da gördüm şey tweet'i. Açtım televizyonu abi. Abi konukları da yani şey jüriyi de tanımıyorum açıkçası. Çok işimiz de değil zaten de. Abi adam karşıya geçiyor bir şey anlatacak. Lan atmışlar bacak bacak üstüne bir yayvan yayvan konuşmalar. Her şeyi biz biliriz. Dolsun. Biz biliriz, biz ederiz. Çocuk bir şey anlatacak abi. Şu an gitti aklı kafasından. Zaten evet. Şimdi o çocuk orada ne anlatabilir ki? Televizyona çıkmış. Heyecanlı. Karşısında bana göre tüm jüriler için söylemiyorum onu ama birkaç tane zaten 3-4 kişiler orada. Yani böyle bir...
O zaman sen Dragon's Den'i hiç izlemedin.
Yok izlemedim abi.
Eski. Yani şu an
şey yapılıyor. Şu yemek sepetinin evet. Sahibi falan orada evet. Şey yazdı.
Onlar da var. Mesela şimdi o bir aslında format. Orada o şekilde belki davranmalarını da istiyorlar da. Yani o,
abi bir şey söyleyeyim
o insan
sana.
Özelinde konuşabilir.
O zaman söyleyeceğim de. O bir formatsa sen bunu girişimcilere bilmem zaptır tuttur 2 kuruş para vereceksin diye
evet.
O şekilde yani adam oraya gelmiş.
Evet.
Adam bildiğin uşak kork, yani korkuyor değil miyiz de bir
rencide edecek şeyler
şöyle,
de söylüyorlar.
Şöyle okuldan yani. Örnek verelim. Sanki hoca öğrenci ansızın tahtaya kaldırmış söz yapacağım diye. Çocuk tedirgin orada. Her an bir şey sorabilirler. Her
de,
an bir egoist bir durumla karşılaşabilirler.
Ben şuna takılıyorum. Şimdi bu az çok ben profillerini biliyorum. İşte o Bay Bars denen adamın nelerle uğraştığını, ne yaptığını, işte Alpan Manas'ın ne yaptığını.
Pardon.
Şimdi
afiyet olsun. Sağ olun.
Oradaki sıkıntı şu. Şimdi sen geçmişsin oraya ben bu işi biliyorum diye. Karşındaki adam teknolojik bir şey yapmış.
Heh.
Şimdi senin o konuda aslında hiçbir fikrin olmadığını biz biliyoruz. Ama öyle bir tavırla biz biliriz. Mesela yemek sepetinin sahibine de ben bunu...
Nevzat Aydın.
Evet, Nevzat'a da söyleyeyim. Şimdi Nevzat Aydın bilgisayar mühendisi.
Seni blokladı bu arada.
Ya, o konulara hiç girmeyelim. Şimdi ben kendisine bir mention attım, beni blokladı mesela. Yani
asetti sana.
Böyle bir anda, evet çok asetti. Yani böyle bir... Şimdi onu geçelim de konuşu tamam. Yani. Şimdi bence onların da çok... yani işin teknolojik taraflarından çok... Ya ben mesela bir patatesçi açacağım. Onunla ilgili konuşurlar. Onunla ben bir şey diyeyim. Ama
ticari
adam gelmiş diyor ki evet bir sosyal bir platform hazırlamış. İçinde işte teknolojik yenilikler var. Şimdi bu adamlar yanından bile geçmiyor adamlar bunu. Ama yorum yapıyorlar. Eleştiriyorlar işte.
Çok onu, güzel ifade
ben oraya bravo. Takıldım.
Hı hı,
orada ayrılmalar lazım. Yani işin içinde bizim konuştuğumuz anlamda girişimcilik yani nedir? İşte daha çok Silikon Vadisi'nden çıkan
yeni bir teknoloji olabilir.
Evet, içinde teknoloji olabilir. Arge, ne bileyim internet teknolojisi olabilir.
Evet,
bu tarz girişimler, bunlarla ilgili onların maalesef hiçbir otorite
malı
veriyor.
10 liraya ürettin, 20 liraya sattın. Onlara bir şey demiyoruz. Onlarla ilgili tecrübeler olabilir
evet.
Ama dediğin gibi işin içinde
bu tutmaz, bu şöyle olmaz,
zaten
böyle olmaz.
Şöyle düşünmek lazım. Bir insan evladı alakasız konulardan bir sürü iş geliyor oraya, girişim geliyor, fikir geliyor. Hepsinde hakim olması mümkün mü abi?
Değil zaten de.
Değil zaten de hep değil yani. Konuşuyor adamlar. Çatır çatır anlatıyorlar.
Ben inanmıyorum o programlara zaten. Oraya gidenleri de şaşırıyorum zaten.
Ama adam ne yapsın? Adam aleti duyuracak bir şekilde.
Ama bunu
para lazım.
Televizyona gitmeden de yapabilirsin.
İşte abi demek ki cazip
bir
geliyor.
Sürü...
Şu özür dilerim abi. Vatan şaşmaz şeyi. Spiker diyelim.
Evet.
O bile karışıyor şeye.
O işte yani.
Ben de hayatta zaten izlemem.
Onlar televizyon programı. Bu bir şov. Şova dönüyor biraz olay da.
Olay şov. Şimdi olaya şov deseler zaten orada konu kapanır. Acun mesela yapsa öyle bir programı abi. Ben onu izlerim abi. Çünkü bilirim ki o bir şov programı. Ama sen burada aba altına sopa gösteriyorlar aslında. O ayakları bence geçmek lazım.
Evet. Yani, ya zaten Baybars denen adam yani daha işte Katü'ye de gelmişti.
BMW'den indim, Mercedes'e bindim mi? Öyle,
öyle bir
şey
şeyleri var. Otobüsten mi inmiş, bir yerlere binmiş. Yani adam biliyorsun çırak programı açmıştı internet sitesinden. Yani şunu diyor adam, çırağım olur musun? $10,000 falan para veriyorsun ona, senin çırağın yapıyor seni.
Ya
şimdi
abi.
Yani bunu diyeceğim ya, iyi, ya akıllı olalım tamam mı?
Abi,
akıllı olalım.
Facebook'un sahibi Zuckerberg, biliyorsun geliştiricilerin yanında bildiğin herif yardırıyor da yani. Biz sanırım şu ego işini halletmeden... Bizden abi bir şey olacağı yok
ya
yani.
Bu adamlar kimse tanımıyor zaten. Şimdi Bay Bars denen adam zaten kimse tanımıyor. Televizyona çıkmasa kimse tanımaz.
Evet.
Anladın mı? Ya o yüzden televizyona çıktığınız için de biz konuşuyoruz şu an. Yani bakın bu adamlar yani tamam kendi çaplarında bir şey yapmış olabilirler ama onların yaptığı şeyi böyle bir çok büyük bir girişimcilik. İşte fırsatları değerlendirmişler evet yani.
Zaten abi şu noktada da bir sıkıntı var. Hani şey meselesi var ya işte, takip ediyoruz. Girişimci olmanın 10 altın kuralı. Ya kardeşim, hiçbir girişim öbürüne, ya zaten öyle bir kural olsa dünya şeyden geçilmez. Girişimden, girişimciden, paradan.
Ya bunlar işte işin hikaye kısmı. Sinan'a burada hemen atıf yapan. Sinan orada anlatıyor yani.
Çok güzel.
Bu diyor.
Hele ki abi işi ticaretten anlat diye dedi ya ki, adam sabah açar dükkanı, malı satar, para gelir. Tamam mı? Gerçek ticaret bu. Yani asıl adamın aksiyon orada yani. Diğer türlü mesela şey, yemek sepeti. Yemek sepetinin uygulaması her ortamda.
Evet. Ama yani orada şimdi ben onları eleştireyim hemen. Mesela Fehmi ile Sinan. Şimdi yemek sepeti teknolojik bir girişim değil yani.
Hizmet.
Evet, o ama hizmet sektörü.
Aradan geçmiş 10 sene kendini bir çeki düzen vermesi lazım.
Hayır, şu var. Hayır, şunu diyebilirsin ama. Girişim, ya bu girişimde bulunanlar, ortaklardan birisi Nevzat Aydın bilgisayar mühendisi. Yani en azından işin
içinde bilen adam.
Teknolojik anlamda, tamam mı? Doğru işler olmasını bekliyorsun. Ama maalesef işte 10 sene geçmiş falan filan. Sinan dediği gibi zaten alet çalışıyor şu anda. Zaten
çalışırsa 50 mezar.
Zaten onlar işi daha çok
para da var.
Şeyden götürüyorlar.
Hizmet tarafından.
Evet, yani call center'ları var. Yani onlar o taraftan götürüyor. Yani yoksa ben internet sitesine girdim. Orada 2 saatte sipariş veremedim. Tıkladım. 3 tıkladım, 5 tıkladım.
Site geldi, gelmedi.
Adamın umurunda değil ki. Bir tane yemek sepeti var. Bu adam 8 tane de tıklasa, site 3'te açılmasa 5. de açılacak, yapacak.
Zaten mecbur oradan veriyoruz abi sipariş.
Evet. Ama orada Fehmi Can'ın dediği bir nokta var.
Onu da geçen sene senden konuşmuştuk abi.
Konuşmuştuk.
Yurt dışından geliyorlar.
Bir rakip gelsin, ben o zaman görürüm. Tamam, şu an pazar payı onlarda tamamen, ama bir rakip geldiği zaman daha böyle kullanışlı.
Etekler bir tutuşsun.
Tabii mobil, özellikle mobildeki o uygulamalar biraz daha şey olsun, cazip olsun.
Modern olsun.
Modern olsun. Kullanıcı dostu olsun.
Şey harika. Bazında da tabii bunlar aynı tabii, zamanda. Tabii, İşletme bazında.
Tabii organizasyon bazında da zaten. Ya o şartı zaten o işin de.
Çünkü abi işletmelerde de yani 3 aşağı 5 yukarı konuşuyoruz. Kimse de memnun değil. Şey olarak memnun değil. Yüzdeler çok falan diyorlar.
Evet. Yani orada ama kıracaktır tabii şey. Yemek sepeti.
Ama sonuçta iş bir zaman eskisi gibi olmayacak.
Olmayacak. Onu diyeceğim. Yani rakip olmadan, işte challenge olmadan, bir yerde bir yarış olmadan bazı şeyler düzelmiyor. Abi, Türk insanı. Yani.
Buradan şuraya getireyim bu konuyu. Geçen Webraz'ın şey oldu. Yılın girişimcisi. Yılın girişimi.
Kim seçildi?
Kimse sormana gerek yok abi. Bu şey zaten, ben listeyi gördüm.
Bir ekip
gördüm.
Var, onlar dönüp
bizim
dönüp onlar.
Bizim Halil Boy'a söyledim. Halil Boy'a da konuk alacağız. Kulaklar çınlasın. Dedim ki Halil Boy'a, bak dedim. Birine dedim şey verirler, Sina Afra'ya. Yılın girişimi ya da girişimcisi. Yani markafonu diyelim. Nevzat Aydın'da şey verirler. Yılın girişim, yani aralarında bürüyecek.
Ama geçen sene yatırım aldım.
Ya abi, yemek sepeti var. Nasıl girişim ya? Markafonu nasıl girişim? Markafonu da çalışıyor 1000 küsur adam. Yemek sepetini gördük, asansör gidip geliyor içeride. Nasıl girişim?
Ya girişim
ya da nasıl startup? Startup demiyorlar zaten de, girişim diyorlar. Ya
giriş şöyle girişim. Bunu 4 kişi kurmuş. Bir araya gelmiş 4
Hayır,
kişi.
Hayır, bundan atıyorum kurulduğu sene, 1-2 sene tamam girişimsin de. Bildiğin koca firma
tabii,
yani.
Şu noktada değil tabii, şu noktada artık.
Bir dahaki sene yine Webraz'ı şimdiden söyleyelim. Yine bu adamlar orada olacak abi.
Ya şimdi Sina Afra
şu bir an vakıf şey, kurdular.
Vakıfın başkanı. Hı-hı. Yani o çalışmaları da yapıyor. Hı-hı. Bu arada ben kendisine kişisel olarak da sempatim var, o ayrı. Yani
evet,
Sina Afra'yı ben ayırıyorum diğerlerinden. Çünkü az çok yurt dışı kariyeri belli. Bir ben konuşmalarını dinledim.
Markafoni'nin teknolojik anlamda baktığın zaman çalışanları falan da çok elit insanlar.
Ben söyleyeyim şimdi, Markafoni'de kullanılan teknolojiler. İşte Python. İşte Python, işte arkada PostgreSQL. Ya bunları bildiğimiz için de yani ona biraz daha şey bakıyoruz. Hoşumuza gidiyor. İşte ne bileyim, yemek sepetine bak. İşte Microsoft. Tamam, Microsoft da alet ama şimdi Microsoft da mı?
Microsoft'un 10 sene önceki hali.
10 sene önceki hali. İşte Windows ne formu?
Web
formlar. İşte sen derdin kafam kadar şey geliyor orada işte.
Real
State'ler geliyor falan.
Lokum.com da aynı abi.
Hala öyle.
2 sene önceki çıkan alet ya.
Evet. Ya bunlar işte, bunları görünce diyorsun sen ki bu ne biçim girişim, bu şöyledir böyledir.
Biz tabii teknolojik anlamda şu anda eleştirilerimizi yapıyoruz ama sonuçta bu insanlar Türkiye sektörünü, internet sektörüne yön veren insanlar abi.
İşte bu biraz vizyon meselesi. Yani işte Sina Afra bu vizyona sahipken işte gitmiş PostgreSQL'e yatırım yapmış.
Ha belki gitmiş... de şu var abi. Biz yanlış düşünüyoruz doğrusu. Geçen hafta hani ürüne future eklemekten falan bahsettik ya.
Evet.
Şimdi o açıdan şimdi düşünüyorum. Belki de doğrusu o abi. Adamlar direkt ticarete belki de fokus oluyorlar. Olması gereken belki de odur.
Ama bak işte marka fonu örneği öyle değildi, onu diyorum. O an teknoloji konusunda neyse iyi onu almış kullanmış.
Evet. Marka fonu işte UI'cıları, işte arka evet. taraf yazanlar falan kayıt.
Evet. Hepsi bizim piyasadan tanıdığımız insanlar, bizim çevreden. O yüzden onu diyorum yani oradaki fark o. Ama yemek sepetinde çalışanları tanıyor musun mesela?
Ben hiç duymadım abi.
Hiç duydun mu? Yok. Mesela Twitter'da var mı bu insanlar?
Mesela sahibinden konu çok güzel bir şey yaptı abi. Blokları var. Orada Angular'la ilgili
evet.
işte ya da kendi personellerin tanıtımlarını falan. Çok benim hoşuma gitti. Çünkü bir geliştirici olarak abi ya da üniversiteden mezun olan ya da üniversitede bir vatandaş staj gördü. Diyelim ki ben üniversitede bilgisayar mühendisliği okuyorum abi. Sahibinden gitti gidiyor konuda staj göreceğim. Kapalı kutu.
Ne olduğunu bilmiyorsun.
Google'a, Facebook'a bakıyorsun abi. Adamların her şeyleri şeffaf. Biz de yani şeyi de anlamış değilim. Acaba şeyden mi korkuyorlar? Ulan adamımızı çalarlar. Hani o kafadalar mı? Olabilirler yani.
O teknolojimizi biraz kültür vizyon meselesi. Onu dedim ya. Yani şimdi işte ben Sina Afra'yı tanıyorum. Diğer ortaklarını çok tanımıyorum da. Sina Afra'nın geldiği yer zaten işte.
PayPal'la falan.
O bildiğim kadarıyla eBay'in pardon, satın alma. Hı-hı. İşte bu küçük girişimleri satın alma organizasyonunda işte Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir bölgeye bakıyormuş. Neyse geldiği nokta yani eBay'den gelen dedim. Yani o
şirket kültürünü almış.
Almış yani. O yüzden şimdi baktığında o farkı görüyorsun. O yüzden de ben ayırıyorum mesela Markafoni. Ha şu an geldiği noktada
muazzam. Zaten sattılar
Markafoni. Evet zaten Markafoni hani birçok ülkede de faaliyet gösteriyor. Ben gurur duyuyorum mesela Türkiye'den öyle bir girişim çıktığı için.
Ben abi,
ama mesela bir yemek sepeti hı-hı. dediğin zaman ben onu o aynı kefeye koyamam.
Ben de koyamam abi. 3-4 sene önce işte Sözenler'de çalışıyordum abi. İşte kargolarla zaman zaman içli dışlı oluyorduk. Abi kargo arabası geliyor. Açılıyor kapakları. Diyelim 10 tane kutu varsa 4 tanesi Markafoni'nin. Biz şeyi ilk Markafoni'de gördük. Özel kutular, özel ambalajlar falan. Çok garibime gitmişti o zaman ki lan bu kadar satın alan insan var mı Markafoni'den? İşte sonradan çalışan sayısı falan açıklandı. Bizim hayal ettiğimizden çok daha büyük bir firmaymış meğersem.
Ya bir de bak ben kişisele girecek biraz
gir
ama
abi ya.
Girelim biraz. Bizi tanıyan tanıyor, bilen biliyor zaten. Dinleyenlerin çoğu da tanıyor. Şimdi ben Sina Afra'ya Twitter'dan bir mention attığımda aldığım cevap var. Yani gayet medeni şekilde,
özellikle
nazik.
Şu Trabzonspor Fenerbahçe maçını hatırlıyor musun?
Evet. Bir konuştuk mesela karşılıklı. Ben ayrıca şeylerle de bazen mentionlaştım oldu. İşte bu şimdi yine benim akıl tutulmasına uğradım. Şey iki kardeş şey teknoloji girişimleri var ya bunlar. Hatta onları da sattılar.
Sandbook mu abi?
Yok yok. Onlar değil. Ya mobilde daha çok ürün geliştiriyorlar. Şimdi, İş Bankası'nın falan uygulamalarını yazmışlar.
Ben bilmiyorum abi.
Neyse şimdi benim telefonumda şarj yok. Bakamıyorum da. Neyse mesela onları da yazdığımda yani bunlar hep girişimci insanlar. Bunları aldığımda cevaplan. Bir de benim işte
bloklanmam.
Şimdi o, neydi o? Nevzat Bey'e bir mention atıp beni bloklamasıyla işte o bile aradaki farkı gösteriyor.
Ama abi Nevzat aydın Trabzonlu.
Doğru öyle
ben
bir fark.
Ben sana bir şey söyleyeyim abi. Hafta içi hangout yaparken söyledim. Onu da söyleyeyim de. Şimdi ben mesela bir alet yapayım. Tamam mı? Tutsun. Yani çok param olsun onlar kadar. Ben onlardan beter olurum.
Diyorsun.
Çok rahat abi. Onlar az yapıyor şu anda. Onu da açık yüreklilikle söyleyeyim. Yani, ben her türlü pisleşirim
sen
abi.
Yani bloklamazsın gelirsin dövdürürsün de ya.
Ben abi zaten sana şey fantazimi söyledim. Şimdi diyorum ki çok zengin olursa Cem'e söyleyeyim. Bir kickboksa falan yazılacağım. İyicene bir olacağım tamam mı? İşte zaten biliyorsun abi az bir şey yaptığın zaman üniversitelerden çağırıyorlar. Bütün etkinliklerde sen oluyorsun falan. Çıkacağım kürsüye ilk önce ufak tefek konuşacağım. Sonra o egoist tayfa dediğim bir listem var kara liste abi. GLM. Onları böyle tek tek çağırıp döveceğim insanlar var yani. Çünkü hiçbir şey yapmadığı halde kiminin baba parası, kiminin şunu da kabul etmiyorlar abi. Girişim meselesini Allah yürü ya bulun dedikten sonra
tabii fırsat.
O çok önemli abi. Fırsat. Doğru zamanda doğru yerde olmak.
Kesinlikle.
Bunlar da çok önemli. Ama bunlardan abi kimse bahsetmiyor. Yok. Ya abi diyecekler beni öldürüyor. İşte girişimci sabah 6'da kalkar. Gece 1'de yatar. 3 evet. saat uyuyor.
Yok. Onlar
bir şey var mı?
Onlar
eğer bu kadar basitse zaten ben bir sene razıyım şeye. Evet. Uyumayayım. Hiç uyumayayım anasını satayım.
Hemen Yiğit'i öldürelim ama hakkını verelim.
Tamam verelim.
Şimdi abi. Nevzat Aydın'ı ben çok dinledim. Fina Afra'yı çok dinledim. Evet. Trabzon'a geldiler, canlı da dinledim ben.
Evet, bana söylememiştin abi.
Evet, orada niye öyle bir şey yaptıysak. Ama şöyle bir şey var. Bak,
bu sene gidersek dövmesinler bize abi.
Bak şimdi. Onu da nasıl oldu? Ben okuldaydı bizim ofisimiz. Koskebin içindeydik. Üniversitenin içindeydik. Benim elime bir el broşürü geldi. Yani ben de oradan duydum. Tamamen tesadüf yani. Fina Afra geliyormuş. Bir gittim, zaten etkinliğe 50 kişi vardı. Yani kimsenin haberi yok. Ya benimki de biraz şanslı. Nevzat Aydın da her konuşmasında şunu söylüyor. Bak, 2000 yılında başlamışlar. 2007'ye kadar savaşmışlar. Yani aslında orada da şöyle bir şey var. Fırsat diyorsun ama.
Bir böyle, ittirme var yani.
Tabii, ona inanmışlar. Ama 2007 de o fırsat ya da yere yeterli oluşum. Türkiye'deki o internet kullanıcı sayısı.
İşte internet kültürü.
Kültürü. Yani internet kullanıcı sayısı ya da o bakış açısı değişti bir anda tabii. Ama bunu 2000 yılında görüp Amerika'dan getirmesi ve arkasında durması. Yani 6 ay bir sene deneyip aman bu iş olmuyor
abi,
dememiş.
Zaten şans eseri olmuş falan öyle
evet,
bir şey biz.
O yüzden iyi de öldürelim, hakkını verelim.
Kesinlikle abi, katılıyorum.
Sonuçta bu noktaya kendi
çabalarıyla.
Çabaları ve ürettikleri bir işle geldiler. Bu konuda onları takdir ediyoruz ama geldikleri noktadaki tavırlarını eleştiriyoruz.
Aynen abi. Ya da bir geliştirici gözüyle diyelim şey yapıyoruz. Ya, eksiklerini yani bizce tabii.
Benim takıldığım nokta işte beni bloklamasıydı. Yani bana cevap vermeyebilirsin de beni niye blokluyorsun ki arkadaşım yani?
Ne dedin adama abi?
Bir şey de demedim. Soru sordu. Cevap o zaman veriyorum. Trabzonspor'da da yöneticiydi. Trabzonspor'la ilgili bir soru sordum. Orada herhalde şey yaptı. Cevap veremeyeceği bir konuydu.
Benim vermesin yoktu. Abi. Verecek diye bir kaydı yok. Bilmiyorum desin.
Ya, muhtemelen ona attığım mentionları da başkaları da görüyor ya. Görülmesini de
rahatsız
istemedi.
Rahatsız oldu.
Evet,
rahatsız. Neyse abi, herkesin kendine göre bir şey
abi,
var.
Benim attığım yani mention, şunu da söyleyeyim. Bir soru falan. Kesinlikle. Sadece soru. Sadece bir olayla ilgili. Bu
zaten sen abi 100 yılda bir tane tweet atan adamsın.
Evet yani. Ben zaten birilerine ya mention atarım. Genelde dinleme modundayım Twitter'da. Neyse, çok durduk bu işin üstünde. Bir gün bir yerde karşılaştık. Bunları yüz yüze de ona söyleyeceğim zaten kendime.
Aynen abi, yani şey yok, ne derler. Öyle atıp bir, tutmuyoruz şu anda.
Atıp tutmuyoruz zaten. Kimsenin arkasından da konuşmuyoruz.
Karşı tarafın her zaman cevap hakkı var. Vardır, yeter ki
tabii.
Dinlesinler yani.
Evet.
Şimdi abi şeye bakıyorum da, konulara. Epey bir konu ben yazdım biliyorsun, evet. Hafta içi. Konuklar alacağız abi.
Şimdi Cem yanımızda aslında. Cem'e dönebilir miyiz?
Dönelim abi. Cem konuşmak istemiyor çok ama Cem'in anlatacağı, Cem bu arada paraşütle uğraşıyor. Enteresan bir
kendi
şey.
Kendi anlatsın istersen.
Tamam.
Şöyle yapalım.
Yapalım abi. Cem, sen söyle.
Kısaca bize kendinden bahseder misin? Trabzonspor'da ne zaman çalışmaya başladın? Bundan önce ne yapıyordun? Trabzonspor'da ne yaptın? Bu arada Cem bizim sektörden değil yani.
Değil,
onu
evet.
Da söyleyelim. Kısaca anlatır mısın? En sonunda neden ayrıldın? İstersen onlardan
yani çok kasma. İçinden gelen ne varsa yardır gitsin.
Ve hobilerinden de daha sonra bahsedersen.
Yani Trabzonspor'a giriş amacım zaten amaç değil de bir gönüllü olarak girmiştim. Evet. Abimin sayesinde, abimin bir proje vardı, onda destek olur musun dedi. Olduk, çıktık, askere gittik, geldik. Ondan sonra bir kapı açıldı. Yine
devam ettik.
Devam ettik. 2009'da resmi olarak girdim.
Ne yapıyordun şu an mesela, ne yapıyordun?
Şu an sanal satış sitesinin sorumlusuydum işte Trabzonspor.com.tr'nin.
Evet.
Ondan sonra da şartlar kötü olunca ayrıldım.
Kendine ayrıldın sen de.
Kesinlikle. Evet.
Hayırlı olsun bu arada inşallah.
İnşallah inşallah. Senin herkes için. İnşallah Trabzonspor'umuz için de hayırlı olur. Bazı şeyler düzelir inşallah. Biraz neyse, kavgasını verdik.
Evet. Bu konulara girmiyoruz çok evet. Fazla. Çünkü biz aralarda çok bahsediyoruz bu işlerden. Sen peki işte hobilerinden biraz bahsetsin.
Bilardo'yu amaç paraşütü. Başka
evet, bilardo oynuyorsun.
Bilardo'yu 2002'den beri oynuyorum.
Oynuyorsun. Bir hakemliğim mi?
Hakemlik sertifikam var. Lisanslı sporcu oyuncu olarak ferdi branşta. Ekstra 2009'dan beri yamaç paraşütü sporuyla uğraşıyorum. İnşallah onda yükseliyorum gitgide.
Onda da belgem var
yani. Evet, var var.
Seni de stratosferden atlarken görmek isteriz.
o çok zor, o çok zor. Kesinlikle zor. O hatta dünyada
çok, zor,
çok zor. Çok zor ki Felix'in atladığı yerden 1960'ta atlamış herif vardı. Hatırlıyor musunuz o hani?
Zaten onun YouTube'daki videosu da o adamı da gösteriyor.
NATO'da hani şeyde ekran başında ona talimat veren yani. Kişi 1960'ta atlamıştır. Asıl rekor onundur
onun
yani.
Şeyi hocası yani.
Tabii asıl rekor onun çünkü. Onun şu anki teknoloji de o zamanki teknoloji biri değil. 60 kaç? 42 bin metreden atladı sanırım. Tam hatırlamıyorum. Muhteşem bir girişimdi ama biz işte yamaç paraşütü işte 10 bin fit civarlarında dolaşan.
Yavaş yavaş yükselirsin.
En fazla 10 bin fit bizim.
Güzel.
İnşallah bu yolda da devam edeceğiz.
Paraşüt işine devam mı yani?
Kesinlikle. Zaten işten ayrılmamın en büyük sebebi oydu yani. Kendimi geliştirmek.
Peki sen teknolojiyle yakınlığın nedir? Mesela cep telefonu olarak bakıyorum, iPhone kullanıyorsun.
Sabit, normal, bir standart bir kullanıcıyım yani.
Şey, bu e-ticaretle uğraşıyormuş ya.
Ha evet, e-ticaret. Konuşabiliriz.
Nasıl ilerliyor orada işler? Yani şimdi biz tabii...
Bizimki ilkel, çok ilkel.
Analog yani.
Çok ilkel.
Ben şeyden biliyorum abi, Trabzonspor'dan ürün sipariş etmiştim. Trabzon içinde Kargolan gelmişti mesela. O çok garipti. Normalde şehir içinde kuryelerle falan dağıtılabiliyor herhalde. Normalde
yani.
Yani
o normalde, taraf, normalde.
He, arka taraftaki şey nasıl? Aksiyon planı nasıl yani? Bir sipariş geliyor.
Evet. Şimdi tabii normal firmaların ne yaptığını bilmiyorum ama bizim hani ben çünkü ilk defa Trabzonspor sayesinde hani o konuya girdim. E-ticaretle başka türlü uğraşmadım. Ama çok amatör yani.
Detaya girmeyelim.
Yani aslında sen mesela nasıl bir süreç işliyor? Diyelim ben internete siparişi verdim. Bu senin önüne düşüyor.
Yani şunu demek istiyorum. Oradaki personelin her şeyle uğraşmaması gerekiyor. Herkesin bir ayrı bir
tarafı olması gerekiyor. Ben de ona yardımcı olmak için aslında soruyorum. Mesela sipariş düştü. Şimdi bu siparişin ürünün hazırlanması gerekiyor değil mi?
Yani süreç.
İşte oradaki süreci anlatırsan.
Süreç şu. Sipariş düşer. Sipariş çıktılarını sabahları alırsın. Aynı zamanda kaç sipariş vardı. Bunun bir Excel tablosunda formülü işte kaç tane üründen hangi bedenden kaç tane olduğunu çıkarırsın. Bunu depoya gönderirsin. Depo sana ürünü hazırlar ya da hazırlamaz.
Online işinin... stok yok mu?
Yok. İşinin yoğunluğuna normalde vardı. O konu çok uzun. Normalde bir kendi stoğumuz vardı tabii. Ama bu iş dallanınca
dağıldı.
Biz siparişi aşağıya çekiyoruz. Yani tekrar bayilere giden ana depodan bize gelmesini bekliyoruz. Depo bize gönderiyor. Biz de tabii eksiklikler şöyle oluyor. Depoda bizim sattığımız ürünler olmayabiliyor şundan dolayı. Çünkü 16 tane bayi artı birçok yere marka foniliye o bu her türlü dağıttıkları için bizim gece sattığımız ürünü bize çıkmadan önce bayiye çıkabiliyorlar. O yüzden öncelik stokta kalmıyor. Yani şu. Aslında öncelik bizde olması gerekiyor çünkü biz satmışız. Nakit olarak bize girmiş bu para. Ama onlar sipariş olarak sabah.
Arada yani, bir koordinasyon
kesinlikle
problemi var yani.
Çok büyük bir eksiklik. Onlara gönderdiğimiz için işte ürün olmuyor, ürünler hazırlanmıyor, arıyoruz telefonlarla.
Müşteri
hizmetleri diye bir şey yok, o da ayrı bir konu.
Tamam, onlara çok girme.
Çok girerim, beni deşmeyin.
Ya bu konuda ben şunu diyeceğim, şimdi Cem bu işi yapıyor. Cem de dertli. Ben 2006'da kulübe girdiğimde, bakın yaptığım işi anlatıyorum size. Kulübün e-satış sitesinin teknik sorumlusu bendim. ASF'de yazmış yani. Onu ben ondaki geliştirmeleri de artık ben yapacaktım.
Ne çıktın ASF'den abi?
Bak şimdi. Bak. Hayır. Çok direkt. Siparişleri de ben gönderiyordum.
O derece.
Yani sipariş düşüyordu bakın. Ben onu takip ediyordum. Siparişi mağazadan, depodan istiyordum. Geliyordu. Ben kargoluyordum. Yani ben onu paketleyip ben gönderiyordum.
Ki bu yani adam bilgisayar mühendisi yani.
Hayır, bilgisayar mühendisliğiyle alakası yok bu işin. Ben oraya alınış sebebim onun teknik sorumluluğu. Ama yaptığım iş hem onu yapacaksın hem o teknik olarak sıkıntı olmayacak. Hem sunucu tarafı hem bunun yazılımında
uğraşacaksın.
Hem de siparişleri de sen gönderecek. Nereden ama nereye geldik? Sonuçta bu işte uğraşan başka birisi var şu an.
Aslında bir nevi bir tık ileri gitmiş iş.
Bir tık değil, bayağı bir tık ileri gitti ama nereden nereye yani? Biz de o zamanlar o işleri yapıyorduk.
Ya abi sonuçta şey, yine dönüp dolaşıp Trabzon'un küçüklüğüne girecek belki ama vizyon çok büyük problem abi. Evet. Yani şehrin küçüklüğüyle çok alakası yok o noktada. Vizyonsuzluktan ileri geldiğini ben düşünüyorum.
Evet açıkçası. Ben mesela bizim çalıştığımız yer tesisler, sen biliyorsun merkeze biraz uzak. Ürünlerin geldiği yer merkezde. Şimdi ürün sipariş bana geliyor. Ben şimdi arıyorum, diyorum ki bana şunları gönderin diyorum.
Sana niye gönderiyorlar abi? Oradan göndersinler.
Bak şimdi hayır öyle değil işte ben şimdi diyorum ki mağazaya bana bunları gönder, diyorlar ki ya şoför gelirse gönderir. Şimdi şoföre gidiyorum ayrı bir
yalvarıyorum.
Lütfen diyorum gidin de bunları alın yani müşteri bekliyor. Yani oradaki o süreçleri anlatsam.
O
yani,
sırada müşteri arıyor malı yolla malı
ama yaşıyor. Foruma bir giriyorum saydırmışlar mesela. Bu site çalışmıyor ya site çalışıyor zaten de siteye bakamıyorsunuz ki sen milletle uğraşmadın. Ben şoföre yalvar yakar gidiyor şoför geliyor ki ürün eksik mesela. Ürün eksik. Bir daha onlar ya ne olur şunda git diye.
Yani evet. İşler kurumsallıktan çıkmış, tamamen hatırı minnet.
İşte ben boş, işte mesai bitiyordu 6'da, herkes evine gidiyordu falan. Ondan sonra ben bakıyordum işte sitede sıkıntı var mı. İşte anlatabiliyor muyum?
Tamam, anladım abi.
Yani o yüzden.
O zaman siz abi kardeş epey bir çektiniz abi.
Ben işte. Bayağı bir yardırdık. Yani.
Ben, evet. Ben hiçbir şey çekmedim de asıl derdi onları çektim.
Evet. O zaman abi şey yapalım. Bitirelim podcast'i ya.
Bitirelim olur.
Düşünelim. Konuşacağımız başka bir şey var mı?
Yok. Ne kadar oldu bu arada?
Bakayım abi şey. Konuklarımız olacak demiştik ya abi. Aslında çok renkli konuklarımız olacak da ilerleyen günlerde. Şimdi bir okullar açılsın. 50 dakika olmuş abi.
Tamam yeter. Bayağı olur.
Epey bir konuk monuk alacağız yani. Ciddi ciddi yapacağız bu işi de.
Tamam.
Şey. Ney? Kapatıyorum.
Kapatalım.
Tamam. Dinlediğiniz için bizi teşekkür ediyoruz. Bir dahaki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum.
Hoşçakalın. Kent efem kaybedenler kulübümüzde.
Neydi? Parmaklarını kestir adamın.
Şeyde. Parmaklarını kestir.
Ofil'in şey kaybedenler kulübünde.
Adam, şey. Necdet işte.
O yüzden çok içmeyin.